Ayrım 17, sayfa 214. Hafta sonları nadiren çalışırdım. Fakat rahatsız edilmeden biraz yazı yazmak umuduyla cumartesi günü ofisin yolunu tuttum. Ethan'ın kapısındaki bir yazıda "Görevde" yazıyordu. Cep telefonumu kontrol ettiğimde beni tekrar aramayı denediğini gördüm. Telefonu çantama atıp bilgisayarımı açtım ve bir önceki gün vapurda yazmaya başladığım belgeyi açtım. Kendimi Daniel ve Vera'nın hikayesine kaptırmak, kendi problemlerimi çözmekten çok daha kolaydı. Arkama yaslandım. Eva'nın sözünü ettiği parktaki kadın kimdi? Ya duvar ustası? Önceki hafta Cafe Lavanto'da not aldığım ismi hatırlayarak onu bulana dek defterimin sayfalarını karıştırdım. Ivanov. İnternetteki gazete arşivlerine girip Ivanov ismini araştırdım. Karşıma çıkan iki veri de Seattle Herald gazetesindendi. Bir polis merkezi kaydının parçasıymış gibi görünen ilk gazete başlığına tıkladım. Aile içi şiddet suçundan hapse atıldı. Duvar ustası Sven Ivanov, karısı Ariana Ivanov'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ariana Ivanov'un başından ve boynundan zarar gördüğü bildirildi. Demek duvar ustasının şiddet yanlısı bir karakteri vardı diye geçirdim içimden. Diğer haber başlığına tıkladım. Ivanov davasında cinayetten şüpheleniyor. Ürperdim. Polis Sven Ivanov'u cesedi geçtiğimiz hafta Washington Gölü'nde bulunan kadını öldürmekte suçluyor. Duvar ustası olan Ivanov bir fahişe olduğu sanılan kadınla görülen son kişiydi. Fahişe mi? Tüylerim ürpermişti. Eğer bu gerçekten Vera ise hayatı çok talihsiz bir yöne sapmıştı. Okuduklarıma inanamayarak başımı iki yana salladım. Bu hikayeyle ilgili daha fazla şey olmalı. Emily'nin yengesi Bee'nin arkadaşı Lillian ile konuşmamı tavsiye ettiğini hatırladım. Belki de Lillian can alıcı şeyler biliyordu. İnternette Lillian'ın adını aratarak bulduğum bir telefon numarasını çevirdim. Kalın, pürüzlü bir erkek sesi hiç bekletmeden telefonu açtı. Alo? Ah, yanlış aramış olmalıyım dedim. Lillian Sharp adında birini aramıştım. Evet dedi adam. Kendisi karım olur. Burada. Kim arıyor diyeyim? Ben Claire Aldrich, Seattle Herald gazetesinden. Alo, ben Lillian. Bayan Sharp? Evet, dedi Lillian. Rahatsız etmek istemem ama 1933 yılında kaybolan küçük bir çocuk hakkında bir makale üzerinde çalışıyorum. Kar fırtınası sırasında kaybolmuş. Evet, dedi Lillian. Hatırlıyor musunuz? Şey, hayır, bahsettiğiniz çocuğu değil ama fırtınayı hatırlıyorum. O fırtınayı herkes hatırlar. Şehri neredeyse felce uğratmıştı. Ve yaz mevsiminden hemen önceydi. Tıpkı bu hafta kopan fırtına gibi. Ne tuhaf bir tesadüf. Biliyorum, dedim. Size nasıl yardımcı olabilirim Bayan Aldrich? Eski dostlarınızdan Bee Larson ile konuştum, dedim. Bee, o nasıl? Korkarım iyi değil. Artık yatağa bağımlı bir halde. Kalbinde sorun var. Tanrı onu korusun, dedi Lillian. Onu ziyaret etmeliyim. Peki hala adada mı? Evet dedim. Dün yeğenini ziyaret ediyordum. Bee bana babanızın 1930'lu yıllarda tanınmış bir avukat olduğundan söz etti. Doğrusunu söylemek gerekirse öyleydi, dedi Lillian. Zamanının en ünlü davalarından bazılarını almıştı. O davalardan biri de Vera Ray cinayeti olabilir mi? Lillian bir iç çekti. Keşke hatırlayabilseydim. İsim kulağıma tanıdık gelmiyor ama olabilir. Bir babanızın dava dosyaları ve arşivlerle ilgili bir şeylerden bahsetti dedim. Acaba hala sizdeler mi? Evet, torunum Lisa geçen yaz vaktinin çoğunu onları benim için yeniden düzenleyerek harcadı. O da tıpkı sizin gibi gazeteci. Onlara göz atabilmem mümkün mü acaba diye sordum. Yani sizin için bir sakıncası yoksa. Elbette sakıncası yok tatlım dedi Lillian. Babam onları sizinle seve seve paylaşırdı. O gerçek bir araştırmacıydı. Siz de öyle görünüyorsunuz. Dosyalar Windermere'daki eski evimizdeler. Windermere'i gayet iyi biliyordum. Orası tarihi Seattle'ın en güzel yerlerinden biriydi. Ethan'ın bir kuzeni göl kıyısındaki muazzam bir evde yaşıyordu. Ben o evde büyüdüm ama şu an boş. Kocam ve ben bir huzur evindeyiz diye devam etti Lillian. O eski evi satmaya dayanamıyorum. Oraya oğullarımdan birinin taşınmasını umuyordum. Ama hepsinin başka planları vardı. Onları suçladığımı söyleyemem. Ev harap durumda. Bir iç çekti. Ah, konuyu dağıtıp duruyorum. İsterseniz sizinle orada buluşabiliriz. Biraz toz ve örümcek ağının sizin için bir mahsuru olmazsa tabii. Uzun zamandır evi temizletmedik. Çok minnettar kalırım, dedim. Arşivlerin bir kısmını elden çıkarmak zorunda kaldım. Fakat Liza'nın saklamayı düşündüğü her şey yatak odasındaki kutularda duruyor. Umarım aradığınız şeyi orada bulursunuz. Çok teşekkür ederim dedim. Yarın sabah saat 9:30 gibi gelebilir miyim? Saate sen karar ver dedi Lillian. Kocam ve ben sabah kuşuyuz. Güneşin doğuşuyla birlikte kalkmış oluruz. Adresimiz 5985 Windermere Bulvarı. Önünde büyük bir mavi ladin ağacı olan eski beyaz bir bina. Harika dedim adresi defterime yazarak. Öyleyse görüşürüz. Çantamdaki telefonumun vızıldadığını duydum. Yine mi? Telefonu çıkararak gelen mesajı açtım. Mesaj Dominic'tendi. Öğle yemeği için çarşıda buluşalım mı? Gülümsedim ve çabucak cevap yazdım. İlk çiçekçinin önünde olacağım. Ağrı kesici de getir. Dominic elinde kahverengi kağıda sarılmış bir buket ortancayla çarşının girişinde bekliyordu. Senin için diyerek kocaman demeti kolumun arasına sokuşturdum. Çok güzeller dedim. Özellikle dün geceden sonra çiçekleri kabul ettiğim için kendim biraz tuhaf hissetmiştim. Başın nasıl? Zonkluyor diye yanıtladım. Dominic cebinden bir ilaç şişesi çıkardı. İşte dedi iki beyaz sapı bana uzatarak. Çantamdaki su şişesinden bir yudum alarak hapları yuttum. Açlıktan ölüyorum. Aklında ne var? Dominic caddenin karşısındaki bir krepçiyi işaret etti. Hamileyken krep aşerdiğimde Ethan ile birlikte orada yemek yemiştik. La Boca ne dersin? Omzumu silktim. Tamam. Arnavut kaldırımlı yolun karşısına geçtik. Topuklarım taşların arasındaki büyük boşluklara giriyordu. Siddle'ın bu tarafındaki tuğla duvarları seviyordum. Yıllar önce Vera ve Daniel çarşıda yürürken de şehir böyle görünüyor olmalıydı. Dominic ile birlikte sokağa bakan iki tabureye oturduk. Garson krep siparişlerimizi aldı. Dominic mantarlı, bense keçi peynirli ve közlenmiş kırmızı biberli istemiştim. Hamileliğim boyunca Ethan'a krep almaya gönderdiğim zamanlarda hep aynısından isterdim. Dinle dedim. Dün geceki davranışım için gerçekten özür dilerim. Özür dilemene gerek yok dedi Dominic. Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Sanırım yaptım dedim. Ben evli bir kadınım ve dün geceki davranışım... Sen sadece incinmiş bir kadın gibi davrandın dedi Dominic. Ve kayıtlara geçsin diye söylüyorum beni öpmedin. Öpmedin mi diye sordum kaşlarımı havaya kaldırarak. Denedin diyerek sırıttı Dominic. Ve ben de sana izin vermeyi düşündüm ama yapmadım. Derin bir oh çektim. Görümcenin seninle derdi ne? Olanları çok net hatırlamasam da Leslie'nin beni suçlayan bakışlarını anımsadım. Benden hiçbir zaman hoşlanmadı. Tam bir gammazcığa benziyor. Bir yudum su içtim. Aynen öyle. Muhtemelen şimdiye kadar Ethan'a ve anne ve babasına her şeyi en ince ayrıntılarıyla anlatmıştır. Ama onun anlattığı hikayede dilimin senin ağzının içinde olduğundan eminim. Şüphesiz diyerek gülümsedi Dominic. Çok geçmeden garson kreplerimizle birlikte döndü. Tabağımdaki krepten bir ısırık aldım. Közlenmiş kırmızı biber ve sıcak keçi peynirinin karışımı tıpkı hatırladığım gibi enfesti. Dominic peçetesini hafifçe dudağına dokundurdu. Şaka bir yana, nasılsın? Omzumu silktim. Çok tuhaf, sanki bir fırtına yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Hazır olmadığım büyük bir fırtına, evimi, hayatımı, bunca yıldır sıkıca tutunduğum her şeyi yerle bir edecekmiş gibi. Kendimi buna hazırlıyorum, canımın yanacağını biliyorum. Bir iç çektim ve bu yıl yaşadıklarımdan sonra bunun üstesinden gelecek gücü bulabileceğimden emin değilim. Dominic şaşkın bir ifadeyle bana baktı. Ona henüz kazadan bahsetmemiştim. Ellerimi birbirine kenetleyerek derin bir nefes aldım. Bir bebek kaybettik dedim. Bundan bir yıl önce. Ben daha düşünmeden kelimeler dudaklarımdan dökülüvermişti. Ah Claire dedi Dominic hüzün dolu bakışlarla. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Pencerenin diğer tarafından koşarak bir kadın geçti. Güçlü bacaklarıyla bir grup turistin arasından sıyrılırken at kuyruğu şeklinde topladığı saçları sağa sola sallanıyordu. Köşeye dönüp kaybolana kadar onu gözlerimle takip ettim. Ayağa kalkıp peşinden koşmak ve ona bağırmak istedim. Dikkatli ol, göz açıp kapayıncaya dek sevdiğin her şey elinden alınabilir. Dominic bir şeyler söylemek için ağzını açtığı sırada telefonu ondan önce davranarak gürültüyle çalmaya başladı. Telefonun ekranına bakıp özür dilercesine gülümsedi. Bunu cevaplamak zorundayım, hemen dönerim. Sorun değil diyerek ihmal ettiğim yemeğimle ilgilenmeye başladım. Dominic dışarı çıktıktan sonra telefonu kulağına dayayıp gergin bir şekilde volta atmaya başladı. Kiminle konuşuyor? Kafedeki kalabalık oldukça gürültülüydü. Fakat tek taraflı konuşmadan bölük börçük kelimeler aralık pencereden içeri sızıyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an biraz nutkum tutuldu. Sanırım anlıyorum. Ama ben bunu planlamamıştım. Pekala, düşüneceğim. Seni ararım. Evet. Dominik masaya dönerken lokmamı gergin bir şekilde ağzıma tıkıştırdım. Affedersin, dedi. Merakım uyanmıştı. Önemli bir şey miydi? Sadece kız kardeşim işle ilgili birkaç tavsiyeye ihtiyacı varmış. Ah, dedim. Söylediği pek inandırıcı gelmemişti. Ama onu sıkıştırmamaya karar verdim. Eğer bir sırrı varsa bunu zamanla açıklardı. Yemek sonrası çarşıda biraz yürüyerek körfeze bakan bir parkta durduk. Yakınlardaki bir restorandan gelen ızgara somon balığı kokusunu alabiliyordum. Tuzlu havada devreye gezen martılar, turistlerin attığı ekmek parçalarını kapmak için hızla inişe geçiyordu. Dominik korkuluklara yaslandı. Bir şey konuşabilir miyiz? Tabii, diyerek Dominik'in yanına yaslandım. O an kollarımız birbirine değdi. Orada söylediklerin, dedi Dominik, bebek hakkında. Gözlerinin içine baktım. Öyle görünüyor ki elini saçlarının arasından geçirerek uygun kelimeleri bulmaya çalıştı. Yaşadığım bu acıdan sonra kocanın yanında olmaması doğru değil. Dominik hiç değilse bir bakıma haklıydı. Ethan'ın yaptığı alçakça bir davranıştı. Karısı bir bebek kaybetmiş, ardından orta yaş bunalımına girmiş ve onun ardından kocası eski sevgilisiyle barışmıştı. Dahası kendi içimde en az onun kadar suçlu olduğumu biliyordum. Ben de ondan uzaklaşmıştım. Kendi kederime saplanıp kalmış ve onu dışarıda bırakmıştım. Kalbimin buzu çözülmeye başladığında ise artık çok geçti. Demek istediğim, diye devam etti Dominik, senin yanında olmalıydı. Duraklayarak bana doğru döndü. Ben senin yanında olurdum. Dominik kolunu omzuma doladığında geri çekilmedim.